Ayrım 6. Hakkı hak peşinde azmi ermiş sayfa 81. Büyük alkışçı. Tekstil krizi sonunda işsiz kalmıştı Esma. Günlerdir iş arıyordu. Tabanlarına kara su indi. Bugün yeni iş arayacaktı. Hem umutlu hem de umutsuz. Umarsızca başka bir semtte dolaşmaya başladı. Camlarında işçi aranıyor denen 3-5 mağazaya girip çıktı. Kimileri ihtiyacımız yok dedi. Kimileri de yeni aldık diye söyledi. Kızdı Esma kendi kendine. Madem ki yeni aldınız ilanların camında işini. Dükkanın birine mağaza sahibi ağzını sulandırarak asgari ücretin yarısını önerdi aylık olarak. Sabah 8, akşam 8 çalışırız. Yemekler kendinden, çayın da benden olur. Gülümsemesi ve umudu yüzünde dondu kaldı Esma'nın. Dalga geçiyor edepsiz herif. Hışımla çıktı. İlk işe girişi geldi usuna. Havlu kenarı dikme işiydi. Patron yerli yersiz bahanelerle çağırırdı kendisini. Orasına burasına dokunmak için fırsat kollardı. Bir akşam iş çıkışı elini tutuverince korkudan öleceğini sandı. Ertesi gün işe gitmedi. İkinci iş yeri gelinlik satan bir dükkandı. Patron çok sıcaktı. Yemeklerde oldukça cömert davranıyordu. Esma'nın gözü zaman zaman gelinliklere dalıp gidiyor. Kendi düğününü düşünüyordu. Gelinlikler içinde ne de güzel oluyordu. Patron yokken bazı gelinlikleri giyip aynı da uzun uzun kendine bakıyordu. Bir akşam patron mavi gelinliği denemesini istedi. Giyindi, kabinin kapısını araladı. Esma korktu, hızla itti kapıyı. Gelinlikle çıktığında patrondan bir karış surat bozulmuştu. Esma da biliyordu kapı açıldığında ne olacağını. Bir daha giyinirken ben orada olmazsam eksiği gediği nasıl görürüm? Üstelik ben patronum, benim önümde giyineceksin. Yoksa gelini giyecek çok kız var. Bu ya bana uyarsın ya da defolup gidersin demekti. O da işe gitmedi. Annesinde de bu olayları hafiften çıtlattı. Babası öfkeliydi. Bizim kızda iş götü yok. 3 gün işe gidiyor sonra bıkıyor. Bu böyle dikiş tutmaz. Elin adamının ekmeğe kanlıdır, öyle kolay iş yok. Çünkü kendisi de işsizdi. Kız çalıştığı zamanlarda sigara parası alırdı ondan. Esma bir ayakkabıcıya girdi. Mağaza sahibi babası yerindeydi. Zaman zaman dükkana sivri tırnaklı boya küpüne batmış 20'li yaşlarında karısı uğrardı. O zaman dükkan sahibine bedbeniz atardı. Duyduğuna göre Esma'nın mağaza sahibi Lokumum amca karısının dükkanda çalışırken becermiş ve kendisini hanım yapmıştı. Lokumum amcanın karısı her geçinde sert gözlerle Esma'yı süzer, olmadık bahanelerle bağırır çağırır, kasadan bolca para alır giderdi. Hanımın gidişiyle rahatlardı Lokumum amca. Genelde üst raflardaki ayakkabıları merdiven kurarak Esma'ya aldırırdı. Merdiveni tutarmış gibi Esma'nın baldırlarını okşardı. Bir oldu, iki oldu. Bir gün Esma merdivenden inerken Lokumum amca arkadan beline sarıldı. Sana bitiyorum. Esma'nın gözlerine şimşek çaktı. Git karının hakkından gel. Lokumum amca biraz daha sıktı. Esma silkindi. Dükkan sahibinin elinden kurtuldu. Kaçmaca kovalamaca küçücük dükkan. Tırnakları suratlarını yaraladı. Sondan dükkandan çıkabildi Esma. Üst baş perişan, gözlerine inen üzüm tanesi gibi yaşlar, evlerine kadar hıçkırı hıçkırı ağladı. Babasına ne diyecekti? Anası içini çekti derin derin. Babasına olanları anlattı. Adamın kafası giden sigara parasında. Bir kere gancık köpek kuyruk sallaması, erkek köpek peşinde dolamaz. Denk durana kimse yan bakamaz. Esma yıkılmıştı. Nihayet en son girdi tekstil fabrikasında. Ustabaşı bahanelerle odasına çağırmaya başlamıştı. Bir gün işsiz kalmak korkusu egemen oldu. Esma'nın kanatları düştü yanlara. Makine gürültüler arasında acılar içinde yeni acılara doğru adım attı. 10 yıl çalıştı fabrikada. Krizden sonra iş aramaya devam ediyordu. Sinema şeridi gibi geçti gözünün önünden yıllar. Köşedeki uzun kuyruk dikkatini çekti. Oraya doğru yöneldi. Ne var burada? Sıradaki genç kız. Alkışçı alıyorlar. Nasıl iş o? Önce kayıt olacaksın. Alkışçılık kursu verecekler. Ondan sonra gerekli olan yerlere parayla alkışçı olarak gideceksin. Her zaman iş çıkar mı? Ne bileyim kardeş, ben de senin gibiyim. İş değilse ayda 3-5 gün işimiz olur. Esma kuyruğa geçti. Akşama doğru 8.917. sıraya kayıt yaptırdığında açlık ve susuzluktan bayılacak gibiydi. Eve yorgun argın fakat umutla döndü. Alkışçı kiralanır, alkışçının eleman yetiştirilir. Büyük alkışçı olmak isteyenler acele etsinler, ön kayıtlar dolmak üzeredir. Cingöz Fahri yukarıdaki sloganlar yazı el ilanlarını yoldan geçenlere veriyordu. Cingöz Fahri tencere fabrikasında işçiydi. Kentte her bakan ve başbakan gelişinde fabrikadan bunları alırlar, büyükleri alkışlamaya götürürlerdi. Fahri bu işlerden usanmıştı. Gerçi alkış için gittiklerinde fabrika tatil oluyordu. O da meydanda görünüyor, bir yolunu bulup arazi oluyordu. Bir gün Sayın Bakan gelmeden komşu fabrikada Takoz Ali ile yan sokaktaki bir kahvede tavla oynamaya başladılar. Keyifleri denkti. Meydanda ekmek arası da dağıtmışlardı. Yevmiye çalışıyor. Gel keyfim gel. Burada ne yapıyorsunuz ulan diye gürledi Fahri'nin ustabaşısının gür ve tok sesi. Betbeniz attı Fahri de korktu. Ustabaşına çaylar kahveler ısmarladı. Adam yedi içti surat yine karmakarışık. Bekçi Murtaza mübarek. Deyus kendisi de kaçtı ama bize numara çekiyor. Bundan sonra kafasına bir şimşek çaktı. Cingöz Nuri'nin. Ulen takoz bak sana ne diyeceğim. Yalnız hiç sözümü kesmeden dinle. Yahu baksana seninle bir şirket kursak. Ne şirketi? Alkışçı kiralama şirketi. Kardeşim baksana hemen hemen her gün 3-5 yerde tören açılış oluyor. Yok hastane açılışı, pastane açılışı, belediyenin temel atma törenleri, bakan karşılama, kurdele kesme say da say. Arkası gelmez. Diyorum ki memlekette bu kadar çok işsiz varken güvence bedeli olarak binlerce kayıt yaparız. Güvence bedellerinin getirisiyle büro kirası ve bizim aylıklar çıkar. Uyanık Hayri de kurs hocası olarak tutarız. Ulen Cingöz Hayri ne anlar kurstan? O adam seyyar satıcı. Patlama be. Lafımızın sonunu getirelim. Hayri'nin ağzı çok iyi laf yapıyor. Avrupa'da master yapan eleman olarak tanıtırız. Hayri'ye bir keçi sakalı, bir de tel gözlük taktık mı tamam. Büro görkemli bir törenle açıldı. Çünkü binlerce hazır alkışçı vardı. Takoz iki odadan ibaret büro için bir sürü tabela yazdırmıştı. Odanın bir tanesi görüşme odası olacaktı. Diğer odanın yanındaki tabelalarda şunlar yazılıydı. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu, kurs öğretim üyesi, istatistik ve muhasebe. Cingöz oğlum ne yaptın sen böyle? Biz büyük şirketiz abi, genel müdür sensin, yardımcı ben. Hayri Hoca ötekileri de kalabalık görünmesi için yazdım. Kursiyeler başarıyla alkış kurslarını tamamladılar. Çeşitli alkış teknikleri öğrendiler. Dalgalı alkış, tempolu alkış, ritimli alkış, müzik eşliğinde alkış. Elemanların gittikleri yerlerde başkaları tarafından bilinmemesi için sağ orta parmağına tel yüzük takıyor. 15 alkışçının başına bir tane uzman alkışçı, 60 alkışçının başına bir çavuş, 300 alkışçının başına da takım komutanı atandı. Bu çavuşlardan biri de Esma'ydı. Şirket açılışlara eleman yetiştiremez oldu. Ünü öyle arttı ki çevre illerden gelen taleplere yetişemez oldular. Elemanlarını da kendi kurdukları şakşak turizmini taşımaya başladılar. Bakan ve başbakan karşılamalarında ilk akla gelen şirket oldular. Bizim Cingöz, takoz ve uyanık parayı nerelerine sıvayacaklarını bilemediler. Sabah kahvaltılarını viski ve bira ile yapar oldular. Altlarında kuyruklu makam arabaları oldu, kara gözlükler takındılar. Ancak bir gün duydular ki başka bir kiralık alkışçı şirketi kurulmuş. Aralarında küçük çatışmalar oldu. 3-5 adam telef olurken 5-10 tanesi de cezaevine girdi. Gene de işte eskisi kadar olması da iyiydi. En güçlü partinin başındaki başa bakan grup toplantılarını bizim Cingözlerin kiralık alkışçılarını görmekten son derece mutlu oluyordu. Ama ne var ki işler durgunlaşmaya başladı. Başka bir şirket mi kuruldu? Hayır. Okul müdürleri özel eğitim müdürüne yaranmak için okullardaki öğrencilerin tatil, yağmur, kış demeden devamsızlıklarını silerek, ekmek arası köfte ve harçlık vererek, yağmurluk çizme dağıtarak, belediye temel atma törenlerinde bakan karşılaşmalarında meydanlara döktüler. Üstelik öğrenciler okullarının formalarıyla geliyorlardı. Böylece okuldan en çok öğrenci getiren müdür, koca müdür adayı oluyor ve terfi ediyordu. Meydanda binlerce öğrenci. Bizim kafadarlar tabelayı indirmenin yakın olduğunu bildikleri için yeni bir şirket kurma girişiminde bulunmaya başladılar bile. Kafadan. Sabah serinliğinde hem yürüdü hem de kuş seslerini dinledi. Zaman zaman türkü mırıldandı. Bugün çocuğun okula notlarını öğrenmek için gidecekti. Epey zamanı vardı. Hem etrafı seyrederim hem de yavaş yavaş giderim diye düşündü. Çevreye baktıkça neşesi kaçtı. İş yerlerinin adları bilmediği birçok yabancı sözcükle doluydu. Okulun bahçesine varmıştı. Exit yazısını okudu. Bir anlam veremedi. Boş boş baktı. Velinin birisi fark etti onu. O yazı çıkış demek beyefendi. Giriş diğer tarafta. Siz biliyorsunuz demek. Yo, ben de başkasına sordum beyefendi. Kafasını salladı. Bir ilk öğretim okulunda çıkışı Türkçe yazamıyorlar. Binanın içinde merdivenlerden yukarıya downstairs, aşağı doğru upstairs yazılarını gördü. Birisi yukarı ve aşağı demektir efendim dedi. Biraz daha bozuldu. Yukarı katta öğretmenlerin ve derslerin adları yazı sınıf kapılarına göz gezdirdi. Resim öğretmeniyle görüştü. Resim seçmeli ders olmuştu. Hem resimde kötü kötü şeyler çizebilirler. Müzik öğretmeninin yanı bomboş. Türkü şarkı söylemek basitlik ya da cıvıklık sayılıyor herhalde. Bedeni eğitimi öğretmeni yapayalnız. Çocuklar hoplamayacak, zıplamayacak, çizmeyecek. Enerjiyi nasıl atacak? İngilizce öğretmenin önünde ise metrelerce kuyruk. Adı da yabancı. Bizim öğretmenler saf olduğundan dışarıdan gelmiş. Sinir katsayısı yükseldi. Kuyruğa geçip bir bakayım. Bizim öğretmenlerden kuyruğu fazla kulağı mı? Kapıya yaklaştığında baktı ki bir afet mini bir etek, göğüslerin çatalı görünmekte. Kadını öpen öpene, kimisi Türk sıcaklığı deyip şapırdatıyor, kimisi de güzel memesine daha yakından bakmak için sarılıyor. Fırsattan istifade bacaklarını sürtünen bile var. Kadına ne desen sırıtıyor. Kimsenin dediğini anlamıyor, anlamış gibi yapıyor herkes. Yes, no, bazı arkadaşlar 30 yıl önce öğrendiği 3-5 kelimeyle konuşup dil bildiğini gösterme çabasında. Bir zamanlar Amerika'dan barış gönüllüsü diye öğretmenler gelmişti. Köydeki koyunların sayısını koca karıların ağzındaki dişlerine kadar not alıyorlardı. Sonradan casus diye çok söylendi bunlar için. Bu gelen kadın toplumun nesine örnek olacak? Var olan değerler alt üst. Kızla indi merdivenleri. Müdürün odasına aldı solu. Müdür bey, beden eğitimi, müzik ve resim işi neredeyse programdan kalkacak. Bir de yabancı öğretmen gelmiş. Ne öğretecek çocuklarımıza? Müdür küçümseyen bir tavırla, beyefendi, global dünyada yaşıyoruz. Ne gidiyorsa gerekeni edeceksin. Yoksa muasır medeniyet nasıl yakalanır? Ya anladın mı, koca kafalı der gibi süzdü. Söylemesini bile bilmiyor. Bir de müdür olmuş. Global. Ha ha ha. Hay diline eşek arısı. Kaldığını yürürken bir camdaki yazıya takıldı gözü. Her türlü home yemeks. Uzun uzun baktı. Sağ kulağı küpeli, saçını topuz yapmış, kolları dövmeli, sakız çiğneyen bir delikanlı. Hayrola amca dedi. Yazıyı anlayamadım da. Her türlü ev yemeği diyor amca. Home ev demek. Yemeks de yemekler. Hangi dilden bu oğlum? Yeni dünya dili amca. Delikanlı oradan ayrılırken memlekette mal dolu diye geçirdi içinden. Kurallara saygılıydı. Kırmızı ışıkta polisin elinde düdük. Stop stop diye bağırıyor. Yeşil ışıkta eliyle yallah quickly. Bizim polis de birkaç dil biliyor galiba, dedi kendi kendine. Kendini yorgun hissetti. Durakta otobüs beklemeye başladı. Gençler hello diye selamlaştılar. Ayrılırken de bye bye bye goodbye demelerine temelli sinir oldu. Otobüs tıklım tıklım dolu. Ayak ter ve kir kokusu parfüme içinde armoni oluşturmakta. İçişmeler, kakışmalar, az daha ilerle, yer mi var? Arkadan bin, arkadan, parasını sonra da verirsin. Konuşan iki gence kulak kabarttı. CV'mi hazırladım. Şirketin CEO'su eniştemin kankası. Bakalım, ben de kapalı spor salonunda maçtaydım. Full dolu. Salonun açığı olmaz ki. Full dolu denmez diyecek oldu. Konuşma dedi, konuşma. Kalabalık arasından güçlükle indi. Kızına sordu CV ve CEO ne demek. Öğrendi ama midesindeki sancı bir türlü geçmedi. Acile gittiler. Ağrıyan yerini gösteriyor, anlatıyor. Bir taraftan da kıvranıyor. İki uzun önlüklü, doktor olmalılar. Karşısında kısa saçlı, buz mavisi gözlü, uzman gibi biri. Bir iki ona anlatıyor. Hemşireye soran gözlerle baktı. Doktorumuz yabancı da dilimizden anlamıyor. Çeviriyi dinleyen yabancı doktor, sol elini işaret parmağıyla baş parmağını birleştirip sağ elinin orta parmağının içinde ileri geri yapınca kafasını taza attı. Yaradan'a sığınıp suratın ortasına bir yumruk patlattı yabancı doktorun. Ulan deyyus, beni imde belledin herhalde. Senin beynini dağıtırım pezevenk. Bu memlekette doktor mu kalmadı da elin gavurunu getirdiler? Dilden anlamaz, halden anlamaz. Bir de yapacağım diye işaret eder namussuz. Güçlükle durdurdular onu. Kanı beynine sıçramıştı. Bir hemşire güçlükle yatıştırdı. Doktor bey, yanlış anladınız. Doktor lavman yapılması gerektiğini anlatmak istemişti. Savcılar giderken polis sağına soluna bakarak ağabey dedi. Ne kızıyorsun? Bir zamanlar bu memleketin bayan boşa bakanı Amerikan vatandaşı değil miydi? Ya şimdiki para toplama bakanı? O da yabancı ülke vatandaşı. Dökülmedik yerimiz mi var ağabey? Seni yargılayacak hakim de yabancı olabilir. Dua et de senin duruşmana yerli hakim girsin. Savcılık ifadesi ardından da adli tıbba gönderildi. Orada doktor cinsiyet diye sorunca yarım olan aklı da gitti. Erkeğim ulan erkeğim, görüyorsunuz işte. Dışarı çıkarken doktor hemşireyi yazdırıyordu. Kafadan çatlaktır, topluma uyum sağlayamaz. Yolda yanındaki polise rica etti. Şu gazetenin önünde bir dakika dursak, Türkçe bilen, Türkçe konuşan biriyle arkadaş olmak istiyorum. Camdaki newspaper yazısını okuyunca başı döndü, midesi bulandı. Dünya kararmaya başladı. Yol ayaklarının altından kaydı, gitti. Yere yığılırken polis onu güçlükle tutabildi. Gizli örgüt. Soğuk kış günleri geride kalmıştı. Uzun zamandır hiç görünmeyen güneş olanca gücüyle ısıtıyordu doğayı. Papatyalar açmış, ağaçlarda kuşlar cıvıl cıvıl, genç kızlar rengarenk etekleriyle boy göstermekte. Altın ile Sevil Coşku Parkı'nda oturmuşlar, dertleşiyorlardı. Uzun zamandır arkadaştılar. Aynı okulun eğitim fakültesinde okuyorlardı. Her ikisi de son sınıf öğrencisiydi. Bir hafta sonraki finallere hazırlanıyorlardı. Amaçları birazcık hava almaktı. İleride açıktan açığa söylemeseler de evlilik düşünceleri vardı. Bugüne dek birliktelikleri çok güzel geçmişti. Okul sonrası günlerden söz ediyorlardı coşkuyla. Yanlarına sokulan koca bıyıklı ve kara gözlüklü bir bey, "Etrafını sarıldı. Benimle ilerideki ekip otosuna geliyorsunuz." Kimin gösterirken söylemişti bunları. Gençler niye uğradıklarını anlayamadılar Altan. "Ama biz ne yaptık? Suçumuz ne? Neden bizi götürüyorsunuz?" Daha başka sözcükler geveledi ağzında. Korkmuşlardı ikisi de. Birbirlerine tutundular. Sevil daha çok korkmuştu. Sapsarı olmuştu suratları. Emniyetteki bey bir kez daha uyardı. "Güçlük çıkartmayın. Ters bir hareket yaparsanız, hele hele kaçmaya kalkarsanız anında ateş ederiz. Akıllı olun, talimatlarıma uyun." Sevil'in ve Altan'ın kollarına iri yarı iki adam girdi. Yürümek ve sürüklenmek arasında ekip otosuna tıkıldılar. Altan tekrar sordu. "Hayrola, suçumuz ne? Bizi neden götürüyorsunuz?" "Onu merkezde öğrenirsiniz." Gözlerini bantladılar. Bir müddet gittikten sonra merdivenlerden indiler, çıktılar, indiler, çıktılar, körebe oynar gibi. Sevil'in içinden gülmek geldi. Bir taraftan da korku vardı yüreğinde. Saatler sonra kapatıldıkları odaya birisi geldi. "Hayrola gençler, siz neden alındınız?" "Bilmiyoruz. Ya siz neden alındınız?" "Gizli örgütten." Epeyce tartıştılar. Sonradan gelen bey çok işten davrandı gençlere. Sigara ikram etti. Görevli memur çağırarak yiyecek bir şeyler ısmarladı. Eline boyuna konuşturdu gençleri. Dipten tırnağa soruşturdu çaktırmadan. Nihayet soruşturma başladı. Yeniden yapılan kimlik tespitinden sonra ifadelere geçildi. "Hakkınızda gizli örgüt suçlaması var." "Efendim, doğru değil." Komiser elindeki kitabı göstererek, "Bu kitap senin mi?" "Evet, benim." "Yani senin olduğunu kabul ediyorsun." "Tabii komiserim, benim kitabım." Yazıcıya dönerek, "Yaz oğlum, şahısta ele geçirilen teşkilat ve idare yazan kitabın kendisine ait olduğunu itiraf etmiştir. Yani bu kitapla nasıl teşkilatlanacağınızı ve teşkilatı nasıl idare edeceğinizi öğreniyorsunuz. Yani gizli teşkilat kurmanın yollarını bu kitap anlatıyor. Peki ya bu kitap da senin mi?" "Evet, o da benim. Üzerinde eğitim bilimi yazan kitabın kendisine ait olduğunu bizzat ifade etmiştir. Bu kitapta kurulan teşkilattaki gerillaları nasıl psikolojik, lojistik, silahlı saldırı ve savunma yapılacağının yollarını öğrettikleri gün gibi ortadadır." "Komiser Bey, bu kitaplar ders kitabıdır." Komiser bıyık altından gülerek, "Elbette ders kitabı. Biz bu kitaplarda gerilla eğitim dersi verildiğini biliyoruz. Üstelik şu elimdeki fotoğrafa bir bak. Şuradaki sen misin?" "Evet, benim." "Pankartta ne yazıyor?" "Bağımsız üniversite." "Ne demek oluyor bu?" "Komiser Bey, bilim ve araştırma yönünden hükümetlere bağlı olmayan üniversite istiyoruz." Komiser masaya sertçe vurdu hiddetle. "Bu ülke bağımsız değil mi?" "Bağımsız ülkenin üniversitesi de bağımsızdır. Sizin bağımsızlıktan kastınız, polisin karışmayacağı, içeride rahatlıkla her türlü gerilla eğitimi yapacağınız bir üniversite istemek. Ayrıca bağımsız üniversite diyerek ülke yasalarına karşı dokunulmaz bir bölge istiyorsunuz. Yani ülkenin bir kısmını bölmek sizin derdiniz." Yazıcı işaret ederek devamla, "Üniversitenin bir kısmını demir perde ülkeleri gibi kurtarılmış bölge ilan ederek ülkenin bütününe kasteden eylem ve davranışlarda bulunmaktadırlar. Parkta buluşacakları diğer militanları beklerken aralarında konuşmuş oldukları 'bu yıl yaz çok sıcak geçecek' cümlesiyle yazın silahlı eylemlerle geçeceğini şifreli olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca fotoğrafta görünen zatların kot pantolon, spor ayakkabı ve kırmızı tişört giymeleri, ayrıca hepsinin saçlarının uzun olması ve kulaklarına küpe takmaları, militanların birbirlerini tanımalarının işaretleridir. Üniversite kantininde yapılan aramada bulunan metot ve uygulama kitabı göstermektedir ki, silahlı eylemleri nasıl ve hangi metotlarla uygulayacaklarını anlatan ciddi bir belgedir. İçinde pikniğe gidecekler başlığı altında 15 kişinin isim listesi çıkmıştır. Üstelik isimlerin karşılarında peynir, zeytin, yumurta, domates, ekmek gibi şifreli kelimeler bulunmaktadır. Bu da örgütün gizli bir belgesidir. Şu CD'de çantanızdan çıktı, hep birlikte dinleyelim bakalım ne söylüyor. Artık bu salon bahçede bülbüllere yer yok. Ne diyor bu şarkı? Ben söyleyeyim. Artık bu ülkede her şey bitti. Fazladan ötenlerin sesini keseceğiz. Burada da gizli bir mesaj var. Buradaki bülbül kim? Bürokratlar, valiler, kaymakamlar. Yani kökünüzü kazıyacağız diyor. Yukarıdaki kanıtlara göre gizli örgüt oldukları su götürmez bir gerçektir. Ayrıca yapılan telefon dinlemesinde çivi getir evde keser var diyerek sen mermeriyi bul gel tüfekler hazır demek istemiştir. Ayrıca evlerinde yapılan dinlemede hep birlikte yine dağlar yeşillendi türküsünü söyledikleri tespit edilmiştir. Bu türküyle dağlara çıkmanın vaktinin geldiği söylenmek istemektedir. Altan, komiser bey beni dinleseniz konuşma, savcı beye götürün bunları. Gençler ekip otosuyla savcılığa giderken komiser telefona sarıldı. Sayın savcı, gelenlerin gizli örgüt hücresi olduğu su götürmez bir gerçek. Akşama haber kanallarında koro haline şu cümlecikler duyuruldu halkımıza. Polisimizin aylardır takip ettiği gizli örgüt hücresine keser çivi operasyonuyla büyük bir darbe vurulmuştur. Örgüt üyeleri birçok gizli dokümanla birlikte yakalanmışlar, yazın başlayacakları silahlı eylemleri itiraf etmişlerdir. Çökertilen hücre üyeleri savcılık tarafından tutuklanma istemiyle gönderildiği nöbetçi hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şu iyi bilinmelidir ki güvenlik güçlerimiz gizli örgütlere bundan böyle de göz açtırmayacaktır. Örgütü çökerten emniyet mensuplarını hiçbir şey elimizden kaçmaz bakanlığınca ödüllendirilecekleri ve ikramiyelerin boşa bakan tarafından kendilerine takdim edileceği bildirilmiştir. Geride kalan gizli örgütlere göz açtırılmayacağı kararlılıkla propaganda bakan tarafından bildirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. 6. ayrımın sonu sayfa 97.